Ayrım 13. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç, sayfa 228. Katliamcılar da Ökkeş, Çok Uçkun Kadir Ağalar'dan Enver Özkan, Ali Haydar Yangın, Necati Şahin ve Arif Arıcı sonbaharda Maraş'ta ilçelerini dolaşarak katliam için gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmışlardır. Basından. Hüseyin Yılmaz, Gürün Alaca Mezar Köyü 1959. Kerbela'da İmam Hüseyin, Maraş'ta Genç Hüseyin. Hüseyin babası Ali ve annesi Hatice ile birlikte evlerindeydiler. Ayrıca kardeşi İsmail de evdeydi. Hüseyin babasıyla birlikte çalışan, babasının özgüveninden beslenen bir ilişki genişliğine sahipti. Babasını tanıdığı herkesi Hüseyin de tanıyordu. Babasının ilgilendiği her konuyla Hüseyin de ilgileniyordu. Bu durum Hüseyin'e geniş bir çevre dışında hayata dair daha kapsamlı, daha anlamlı bilgiler edinmesini sağlıyordu. Gençti. Arkadaşları tarafından seviliyordu. Özellikle dönemin politik gençleriyle olan ilişkisi onu mutlu ediyordu. Onlarla yeterince beraber olamıyor, etkinliklere katılamıyordu. Ama onlarla görüşmek, onların bulunduğu ortamlarda olmak Hüseyin'e büyük bir heyecan veriyordu. Ayrıca onlar tarafından dikkate alınmak, değer verilen birisi olmak başlı başına önem taşıyordu Hüseyin açısından. Birkaç gündür yapılan saldırılar, herkes gibi Hüseyin'in de canını sıkmıştı. Bu saldırılara engel olunamaması, bu çapulcuların yaptıkları karşısında çaresiz ve güçsüz kalmak kanına dokunuyordu. Fırsat bulamıyordu. Bulabilse, Yörük Selim'e gidip bu saldırıların neden olduğunu ve niçin önlenemediğini tanıdığı insanlardan öğrenmek ve onlarla bu konuları tartışmak istiyordu. Halkın sorunlarıyla ilgilenenler, o sorunları çözmekten söz edenler vardı. Onlar böyle günlerde yapmalıydılar yapacaklarını. Değil mi ki bu konularla ilgileniyorlar, halkın çıkarlarını korumaktan, halka yönelik saldırıları karşı koymaktan söz ediyorlar. O halde bu saldırıları neden önleyemediklerini anlamak istiyordu. Hatta saldırıların neden önlenemediğini anlamak kabul edilebilir, doğru bir tutum olamazdı. Bu bir anlamda mağduriyetçi bir yaklaşım olurdu. Bu tür yaklaşımları dinlemek istemiyordu, görüşmek istediği arkadaşlarından. Bu arada onlara yeterince yardımcı olunmadığını, aslında kendisinin de bu anlamda sorumlu olduğunu düşündü. Hayıflandı. İlk fırsatta bu konularla daha çok ilgilenmesi gerektiğine karar verdi. Evde bunları düşünürken evin önüne yığıldılar, ellerinde envai türden cinayet aletleriyle. Hemen hepsi tanıdıktı, komşuydu. Böyle olması şaşırtmadı Hüseyin'i. Bunların hepsi katil ruhluydu zaten. Hele o öğretmen olanı ve onun kardeşleri. Onlarla her ortamda tartışıyorlardı. Üstelik kişisel sorunlarını da politik sorun haline getiriyorlardı. Aslında babasının girişimci özelliği ve bu özelliğiyle mahallede kendisinden söz ettirmesi, ayrıca para kazanıyor olması bunları kıskandırıyordu belki de. Ancak mevcut saldırıları bu nedenle açıklamak hem yanlış hem de sakıncalıydı. Bu neden, olsa olsa söz konusu şahısların durumunu açıklamaya yarar. Yoksa katliamı bu ve benzeri nedenlerle açıklamak doğru olmazdı. Komşu olmak sanıldığı gibi her zaman ve her durumda en iyi dostlukların, en iyi insani ilişkilerin yaşandığı bir ortam değildir. Aynı zamanda en büyük düşmanlıklar, en affedilmez ihanetler ve en vahşi katliamlar da komşuluk zemininde doğar. Çıkar farklılıkları, günlük yaşamın ayrıntılarından doğan tahrip edici sorunlar, komşuluk ilişkileri içinde daha sık ve daha net ortaya çıkarken daha büyük çatışmalara yol açar. Bu hem devletler arası ilişkilerde hem de insanlar arası ilişkilerde böyle olur. Hangi devlet komşusu dışında bir devletle savaşmış, kim tanımadığı birisiyle kavga etmiştir ki? Dostluklar da düşmanlıklar da tanıdıklarla komşularla yaşanır. O nedenle olanlara bakarak ya nasıl olur insan komşusuna bunu yapar mı diyen fazla hümanist yaklaşımlara karşı daha temkinli olmak gerekir diye düşünüyordu Hüseyin. Hayatın katı ve acı gerçekleri böyle olduğu için Hüseyinlerin komşuları da düşmanca bir tutum içindeydiler. Komşu olmaları Hüseyinlere dostlukla yaklaşmalarına yol açmıyordu. Tam tersine en büyük düşmanlığı yapabilmelerinin kolaylaştırıcı unsuru olmuştu komşulukları. Evin önüne geldiklerinde İsmail açmıştı kapıyı. İsmail'e saldırmaları ve arkasından Hüseyin'in babasının silahla karşı koyması saldırganların ileri gitmelerini engellemişti. Kapıdan çekilip giderlerken Kürdü Ali Yılmaz'ın silahı belindeydi. En iyi görünecek şekilde yerleştirmişti silahı beline. Bu türden saldırılara baskı yapmalarına izin vermeyeceğini söyledi. Çekin gidin. Yoksa siz bilirsiniz. Kimden kaç kişi giderse gitsin dedi. Bir anlamda meydan okuyordu. Homurdanarak ve diş bileyerek gittiler. Ama öfke ve kinlerini belli edercesine gidiyorlardı. Gürültülü bağırmalarla ve tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldılar. Gidişlerini izledi evdekiler. İlk saldırı faslını atlatmışlardı. Yine de herkesin kaygıyla doluydu gözleri. Birer köşeye çekilip beklediler olacakları. Böyle olmamalıydı. Bunca çaresiz, bunca hazırlıksız. Hatice ağlıyordu sessizce. Gözyaşları dökülüyordu oturduğu yere. İki oğlu içerideydi. Ya gelirler de çocuklarına bir kötülük yaparlarsa diye yüreği ağzına geliyordu. Bunun ihtimalini aklına getirmek bile korkunçtu. Ali dayı bu havayı değiştirmeye çalışıyordu sürekli. Araya konuşmak için mevzu atıyordu. Hatice'nin kaygılarını gidermek istiyordu. Hüseyin ile İsmail ise daha çok babaları gibi davranıyor ve düşünüyorlardı. Saldırıların bir süre sonra durulacağını, devletin mutlaka müdahale edeceğini düşünüyorlardı daha çok. Hatice, çocukların mutfakta olduğu bir anda aklındakini sordu Kürdü Ali'ye. Ya saldırganlar tekrar gelir de çocuklara bir kötülük yaparlarsa diye. Ali sustu. Bir şey demedi. Hatice tekrar sorduğunda da Ali susmaya devam ediyordu. Ya verilecek cevabı ya da cevap verecek gücü yoktu. Geldiler öğleden sonra. Bu defa ne onlar kapıyı çaldılar ne de kapıyı açan oldu. Evin önüne gelmeleriyle çatışmanın başlaması bir oldu. Dayanmışlardı kapıya. Ellerinde kazmaları, tüfekleri, baltaları, sopalarıyla. Kapıyı kırıp içeri girmeye çalışıyorlardı. Hüseyin'in babasının silah sıkması onların çil yavrusu gibi dağılmalarını sağladı. Sert, yıpratıcı bir çatışma başladı. Dışarıdakiler hem silah sıkıyor hem evi yakmaya çalışıyorlardı. Evin kapısını kırmak istedilerse de yanaşamıyorlardı. Hüseyin'in babası içeride olmanın avantajıyla saldırganların her hamlesini durduruyor, onları geri püskürtüyordu. Ölümüne süren çatışma devam ederken Hüseyin ve diğerleri bu koşullarda bir duyan olur veya haber verir de askerler gelir diye umut ediyorlardı. Çatışmayı bu amaçla olabildiğince uzatmak istiyorlardı. Lakin aralıksız devam eden çatışmaya rağmen asker veya önleyici başka bir güç gelmiyordu. Hüseyin babasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ne söyler ne isterse ona koşturuyordu. Ellerindeki tek dayanakları babasının elindeki silahtı. Keşke şimdi daha başka imkanları olsaydı. Ne vardı yani? Bunu hesaba katarak gerekli hazırlıkları yapsalar, yapabilselerdi. Şimdi şunları çil yavrusu gibi dağıtmak işten bile değildi. Eğer olanakları olsaydı. Bunlar o anda Hüseyin'in aklından geçenlerdi. Dışarıdakiler bastırıyorlardı. İçeridekilerde güç kalmamıştı. İsmail bir babasına bir annesine koşuyordu. Evin içi dayanılmaz olmuştu. Yaşamlarını sürdürdükleri yuvalarında barınamaz olmuşlardı. Kendilerini güvende görecekleri evleri cehennem olmuştu. Hüseyin düşünüyor, düşündükçe öfkeleniyor yaşadıklarına. Babasının mermileri azalıyordu. Zaten azdı. İçeri ateşler atılmış, ev yanmaya başlamıştı. Kendisi ve annesi yaralanmışlardı. Babası da yaralandı bir süre sonra. Dışarıdakiler bütün bu olan biteni bilmiyordu. Onlar içeride alt edilemeyen büyük bir direnişin olduğunu, bunun nasıl kırılacağını tartışıyorlardı. Aslında yanlış düşünüyorlardı. Yürek çelikten sağlamdı ve içerideki direniş tek başına birkaç merminin olduğu bir tabanca ile değil, yürekle yapılıyordu. Daha güçlü olanaklarla daha büyük sonuçların alınması çok mümkündü. Ancak yoktu hiçbir imkan. Bomba attılar, karşı koyan ve Kürdo Ali'nin kullandığı tek silah sustu, direniş kırıldı. İçeri girdiklerinde Hüseyin yaralıydı. Hüseyin'in annesi Hatice kendisi ölmeden önce Hüseyin'in yanına vardı. Hüseyin'in iniltisi dağları deliyordu. Hatice dayanamıyordu. Oğlunun başını kucağına aldı. Kanlar akıyordu Hüseyin'in bedeninden. Hatice o kanlara baktıkça yüreği yanıyor, içi sızlıyordu. Hüseyin'in kanını durdurmak için yarasını sarmaya çalıştı. Hüseyin su istiyordu. Birden Kerbela geldi aklına. Bunca 10 yıl önce de İmam Hüseyin'e böyle yapılmıştı. Şimdi de oğlu Hüseyin aynı kaderi, aynı zalimliği, yine inanç farklılığından dolayı yaşıyordu. Bu nasıl bir tesadüftü böyle? Öfkesi büyüdü, katlandı. İçeri girenler içeridekilerin hepsini derdest edip dışarı çıkarttılar. Dışarıda gruplar haline birikmişlerdi esir aldıkları insanların başında. Sanki paylaşmışlardı her birisini. Hüseyin'i vura vura düşürdüler yere, tepindiler üstünde. Hüseyin'in bedenine boşaltılan mermilerle Hüseyin son nefesini verdi. Ölmeden önce anne diye seslendi. Annesini mi çağırdı, acısını mı ifade etti anlaşılamadı. Ne ilginç, anne demek bazen çekilen acının adı olabiliyordu. Hüseyin birkaç defa kasıldıktan sonra gevşeyerek can verdi olduğu yerde. Yarasından akan kan gölleniyor, taşınca yolunu bulup başka yerlere akmaya devam ediyordu. Kerbela'da bundan 1400 yıl önce öldürülen İmam Hüseyin benzer nedenlerle öldürülmüştü. Herkesin lanetlediği Kerbela katliamı bunca yıl sonra bir kez daha tekrarlanıyordu Maraş'ta. Pekala nasıl oluyor da yüzlerce yıl sonra Maraş katliamı yaşanabiliyordu? Acaba sandığımız gibi herkes bu katliamları lanetlemiyor mu? Yoksa katliamcılar mı çok güçlü? Mağdurlar mı çok zayıf? Bilinen o ki katliamları önlemek sadece bilmekle mümkün değildir. Hüseyin'in katilleri de ölüme sebebiyet vermekten klişesine göre daha az cezalarla cezalandırıldılar. Hüseyin'in mezarı bilinmemektedir. Bulunduğumuz evin penceresinin kenarında dışarıyı izlemeye çalışıyordum. Sokaktan geçen bir askeri tankın üzerinde 3 hilalli bayrak vardı. Bunu görünce daha çok korkmaya başladık. Demek ki bu katliamı asker önleyemeyecek diye düşündük. Bu düşünceler ve kaygılar içinde ölümü bekledik. Katliam tanığı. İsmail Nergis, Sarız, 1932. İsmail eşi ve çocuklarıyla birlikte uzun süredir Maraş'ta yaşıyordu. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. Yaşam şartlarıyla mücadele ediyordu. İnşaat işçiliği yapıyordu. İşini seviyor, en güzel şekilde yapmaya gayret ediyordu. Evini kendisi yapmıştı. Kızları vardı, gencecik oğulları aslan parçasıydılar. Katliama giden sürecin hiçbir aşamasından haberi yoktu. Doğrusu ne günlük gelişmeleri takip ediyor biliyordu, ne de siyasette bir ilgisi vardı. Bütün bildiği bazı saldırıların yaşanmaya başladığıydı. O da öğretmenlerin öldürülmesi ve cenaze töreninde yapılan saldırılardı. Onu da iş yerinde inşaattaki arkadaşlarından öğrenmişti. Arkadaşları Türk ve Sünniydiler. Onların da bu saldırının Türklük ve Sünnilik adına yapıldığından haberleri yoktu. Zaten soran olsaydı kendileri adına böyle bir katliam yapılmasını ölür de kabul etmezlerdi. Kardeşiz diyorlardı iş arkadaşları. Bu saldırıların kendisini ilgilendireceğini birileri söyleseydi İsmail buna inanmazdı. Bu bilginin ya da bilgisizliğin verdiği rahatlık ve ilgisizlik içindeydi. Şehirde en çok yakın komşularıyla ilişkisi vardı. Ki hepsi Türk ve Sünniydi. Hiçbirisi İsmail'e yanlış gözle bakmamış, kendisi de hiç kimseyi kırmamış, incitmemişti. Akşam olduğunda ortalığın yeniden karıştığını öğrendiler. Gece boyunca sokaktan kalabalık eksik olmadı. Durmadan insanlar gelip gidiyordu. Bazen kalabalıkların gürültüsüne mekanik araç sesleri karışıyordu. Daha çok üç tekerlekli motorların gürültüsü tırmalıyordu kulakları. Geç saatlere kadar devam eden bu karışıklıkta uyuyamıyorlardı. Kızlarla oğlanlar odalarına çekilmişlerdi. İsmail eşi Elif'le birlikteydi. Uyuyamadılar, beklediler uzun süre. Olup bitenler İsmail'i de eşi Elif'i de korkutmuştu. Onca yıllık komşuları kendilerine yüz çevirmiş, dahası düşmanca davranışlar içine girmişlerdi birdenbire. İsmail akşam eve gelirken her gün selamlaştığı komşuları selamını almadıkları gibi kötü kötü bakmış, hatta uygunsuz sözler etmişlerdi. Özellikle duyurmak istercesine aşiret dedikleri Alevilere ve Kürtlere küfretmişler, onları Maraş'tan sürmekten söz etmişlerdi. Her şey bir gecede değişmişti. İsmail, eşi ve çocukları en çok bunu anlayamıyor, buna şaşıyorlardı. Toplumsal düşmanlıkların nasıl üretilip oluşturulduğunu, bilinçli olmanın bu işte ne kadar önemli olduğunu, siyasi iktidarların bu işleri nasıl ve hangi zayıflıklardan yararlanarak yarattığını bilmiyordu İsmail. Sabah olduğunda akşamki gürültüler ve kalabalık artarak büyümüş, sokağa doldurmuştu. Kalabalık İsmail'lerin evine doğru saldırgan bir nazarla bakıyor, Aleviler aleyhine slogan atıyorlardı. İsmail'in işi vardı, işe gitmesi gerekiyordu ama mevcut durumda dışarı çıkması mümkün de değildi, doğru da olmazdı. Ortalık savaş alanı gibiydi, hep birden kahvaltı yapmaya çalıştılar isteksizce. Yapamadılar zaten, pencere aralığından dışarıyı izlemeye çalışıyordu İsmail, gizli saklı. Bunca yıllık hayatında böyle bir iş ne görmüş, ne duymuş, ne de yaşamıştı. İsmail alışık değildi böyle evde oturmaya. Bugüne kadar bayramların ilk günleri dışında evde kalmamıştı hiç. Şimdi evden çıkamıyor, kapıdan, pencereden bakamıyorlardı serbestçe. Bilmedikleri, anlatamadıkları bir korku içindeydiler. Korktukları şeyin olacağına ihtimal vermiyorlardı. Dolayısıyla korkularını anlayamıyor, anlayamadıkları için de gereğini yapmaya çalışmıyorlardı. Nasıl gelip de kendilerini öldürecek, evlerini yakacaklardı? Neden yapsınlardı bunları? İnsan öldürmek, ev yakmak bu kadar kolay mıydı? Bu memlekette devlet vardı, hükümet vardı, birazdan bir müdahale yapılırdı elbet. Yanan evler, öldürüldüğü söylenen insanlar. Onlar belki siyaseti çok karışmışlar, ondan dolayı gelmişti başlarına bunlar. Kendilerinin siyasette hiç işleri olmamıştı. Bütün bunlar İsmail ile Elif'in bazen sesli, bazen sessizce düşündükleri, paylaştıkları düşüncelerdi. Hayat katliamla akıyordu ama onlar halen iyi niyetli bakıyorlardı. İsmail ile Elif'in gelinlik kızları vardı. Daha çok kızlarına bir kötülük yapılacağından korkuyordu Elif. Bir ara İsmail'e söyleyecek oldu içinden geçenleri. Sonra belki de hiçbir şey olmayacak, neden gereksiz bir telaş içine gireyim diye düşündü ve vazgeçti. Öğlenden sonra nişanlı kızları Zeynep ile Gülizar'ın hazırladıkları çayla birlikte bir şeyler atıştırdılar. Tam çay içmiş etrafı topluyorlardı ki içeri kurşun yağmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalıştılar hep birden. Camların kenarından baktı İsmail. İsmail'i gören komşularından birisi evinin balkonundan gizlenmeye gerek görmeden silahını ateşlemişti İsmail, Nergiz ve kızlarının üstüne. Komşusu orman idaresinde bekçiydi. Kullandığı silah bekçilik yaparken kullanması için verilmiş resmi bir silahtı ve iş dışında kullanması suçtu. Ancak adam ya resmi makamlara güveniyor ya da işleyeceği suçun kazandıracağı sevabı, yani bir Alevi öldürerek hak edeceği cennetin heyecanı ile coşmuştu. Belki her ikisi de bir katile bu kadar rahat davranma imkanı yaratıyordu. Sonuç değişmiyordu. Devlet görevlisi ve komşusu olan bekçi İsmail'leri öldürmek için ateşliyordu resmi silahını. Biraz sonra aşağıdaki kalabalık evin önüne gelip kapıyı, pencereyi taşlamaya başladı. Artık ne olacağı açıktı. Bunu yapanları tanımak için pencerenin kenarından görünmemeye çalışarak bakıyordu İsmail. Sadece merakını gidermek değildi amacı. Uygun birisini görürse destek istemek, bunu yapmayın demek istiyordu. Saldırganlar çok şaşırtmıştı kendisini. En yakın komşusu sıvacı başı çekiyordu. Onun yanındaki adam kalıpçı arkadaşıydı. Bir diğeri çarşıdaki marangoz atölyesinde çalışan, birlikte birçok iş yaptığı adamdı. Evine saldıranların başında bunları gördüğünde artık kurtuluşlarının mümkün olmadığını anladı. Medet isteyeceği, tanıdığı, bildiği, tuz ve ekmek paylaştığı insanlar bunlardı. Bunlar da saldırıların başını çekiyorsa kimden yardım isteyecekti ki? Bu iş geri dönülemez bir noktadaydı artık. İsmail'in hayata ve insanlığa dair bütün bildikleri yanlış mıydı? Ne komşuluğun güven veren sıcaklığı, ne dostluğun güçlendiren, yoklukları gideren paylaşımının huzuru. Hepsi silinmiş, anlamsızlaşmış, hiçbir şey kalmamıştı İsmail'in beyninde, bilincinde. Evin önü mahşer yeri gibi oldu kısa zamanda. Kalabalık arttıkça saldırının şiddeti de artıyordu. İsmail Nergiz'in evine girmeye çalışanların en önünde katliamın en vahşi canileri vardı. Kapıyı kırıp içeri girdiler. Elindeki baltayla İsmail'in kafasına vurup düşürdü ilk girenlerden birisi. Yaralanmıştı İsmail. Yarası onulmaz değildi. Gülizar, Zeynep ve eşi Elif yardıma gitmek istediklerinde katliamcılar etraflarını çevirmişlerdi. İsmail'in iki genç kızı, Elif Ana ve diğer çocuklar hepsi birden öldürmeyin diye yalvarıyorlardı. Canilerse kendilerine yalvaranları gördükçe daha bir coşuyorlardı. Öldürdükçe seviniyor, sevindikçe öldürüyorlardı. Bir daha vurdular yaralı İsmail'e keserle. Vururlarken soruyor ve emrediyorlardı. Senin mezhebin nedir? Şehadet getir diye. Evden çıkarttılar İsmail'i. Sokakta dolaştırarak şiddetin kahredici göz korkutuculuğunu yaşatmak ve zaferlerini mahalleye göstermek istiyorlardı. Yürüyemiyordu İsmail. Yaralı bedeni bir çuvağa sürükler gibi sürüklediler sokaklarda. Bu arada öbür evlere saldırıyorlardı. Tarifsiz ve dehşet verici kıyıcılıktı yaptıkları. Tekrar eve getirdiler yaralı İsmail'i. Yine istediler şehadet getirmesini. İstedikleri tonda ses alamadılar İsmail'den. İsmail konuşamıyordu. Boğazından çıkan kısık, hırıltılı bir sesle, anlaşılmayan sözler ve işaretlerle istediklerini yapmaya, dert anlatmaya, şehadet getirmeye çalışıyordu. Olmadı. Katilleri inandıramadı. İsmail'in başından beri getirmeye çalıştığı şehadeti duymadıklarını ileri sürerek kabul etmiyorlardı. Bu arada İsmail'in kana bulanmış elbiselerini ceplerini karıştırmış, ne buldularsa almışlardı. Kolundan tutanlardan birisi gerinerek elindeki bıçağı sapladı İsmail'in koltuğuna. Bıçak girebileceği kadar girdi kanlı paramparça bedene. Bağırmaya devam ediyorlardı şehadet getir diye. Silahını doğrultan birkaçı hep birden boşalttılar kurşunlarını yere düşmüş olan İsmail'in göğsüne. İsmail kısık sesiyle bir çığlık attı yerde sarsılarak. Bedeninden boşalan kan kalın bir çizgi oluşturarak akıyor, biraz ötedeki dolabın dibinde birikiyor, göl oluyordu. İlk Gülizar atıldı babasının üstüne. Hemen arkasından eşi Elif ve diğer kızı Zeynep çığlıklarla kucakladılar İsmail'i. Üstlerine bulaşan kana aldırmadan sarıldılar yerdeki bedenine. Gülüyorlardı. Ellerinde silahları, palaları, nacaklarıyla, lastik ayakkabılarıyla tekmeliyor, taciz ediyorlardı. İsmail'in eşini ve genç kızlarını. Gülizar'ın özellikle göğüslerinden tuttu birisi. Açıktan taciz ediyordu. Bir diğeri Zeynep'e sarkıntılık etmeye başlamıştı. Katillerden birisi Gülizar için bunu da öldürelim diyerek üstüne yürüdü. Gülizar söyleneni duymuştu. Kendisine yönüleceklerini görünce çaresizlik içinde kaçmaya başladı. Bir kısmı Gülizar'ın peşine düştü. Gülizar'a silah sıkmaya başladılar. Gülizar ağlayarak kaçıyordu. Evinden, mahallesinden, ailesinden, yaşanmışlıklarından kaçıyordu. Yaralı babasını ve ailesini geride bırakarak ve ne olacağını bilemeden. Nereye kaçtığını da bilmiyordu. Bütün şehir onlara düşman kesilmişti. Sığınacak bir yer var mıydı? Valiliğe gitmek geldi aklına. Valiliğe kadar durmadan koştu, koştu. O sırada Zeynep, Gülizar'a yapılanların ve Gülizar'ın kaçtığının farkında değildi. Babasının başında ağlıyor, çığlıklar atıyordu. İsmail kesik kesik ses çıkartıyordu. Henüz ölmemişti. Zeynep babasının başını kucaklamış, bir yandan ağlarken bir yandan da akan kanı durdurmaya çalışıyordu. İsmail tuttu kızı Zeynep'in elinden, göz gözeydiler. Yürekten gelen sevgi dolu bir yavrum dermiş gibi sımsıkı tutuyordu Zeynep'in elini. Sımsıcaktı elleri. Her şey silinmişti kafalarından. Sadece bu an vardı. İkisi de fark etmediler. Zeynep'e doğrultulan silahı. Korkunç bir patlama sesiyle birlikte sarsıldı baba kız. Son nefeslerini aynı anda ve birlikte verdiler. İsmail'in mezarı Maraş'tadır. Failleri bulunamamış, yargılananlar sebebiyet vermek sözünün avantajından yararlandırılmışlardı. İsmail'in kendi evi vardı, elleriyle emeğiyle yaptığı. Arsasını satın almışlardı. İsmail'in katlinden epey sonra yakınları ve eşi eve gittiklerinde evin birileri tarafından gasp edildiğini gördüler. Bu evin kendilerine ait olduğunu anlatmalarına rağmen kimse dinlemedi bile onları. Evlerine giremeden oradan ayrılmak zorunda kaldılar. İsmail'in evi katliamcıların ganimetiydi. İsmail'in bir oğlu yıllar sonra Adana'da tren kazasında ölmüş, aile bir kez daha sarsılmıştı. Katliam Nergiz ailesinin yakasını bırakmamış, bırakmıyordu. Yaralı eşim İsmail'i sokakta dolaştırdılar. Evin içine getirdiklerinde zaten ölüyordu. Kızlarım yalvarıyorlardı katillere, babamızı öldürmeyin diye. Onların yalvarmalarını dinlemeyen katiller İsmail ile birlikte Zeynep'i de öldürdüler. Zeynep Nergiz'in annesi Elif Nergiz. Zeynep Nergiz, Sarız 1961. Zeynep İsmail'in kızıydı. Daha yeni nişanlanmıştı. Nişanlısı babasının tanıdığı bir ailenin oğluydu. Zeynep bir köy düğünü de tanışmıştı nişanlısıyla. Adı Ali'ydi. Önce Ali'ye karşı çok soğuk durmuştu. Kolay değildi insanın yeni tanıdığı birisiyle kaynaşması. Nişanı yapmak için Zeynep'in cevabını beklemişlerdi. Zeynep bekleme süresi içinde düşünmüştü uzunca. Nişanlısı yakışıklıydı. Ayrıca çok saygılı bir efendi birisine benziyordu. Bir görüşmelerinde Zeynep'e onu sevdiğini, gördüğü günden beri kendisini düşündüğünü, ailesini istemelerini söylediğini, Zeynep'ten başkasıyla evlenmeyeceğini anlatmıştı. Bütün bunlar Zeynep'in hoşuna gitmişti. Daha sonra her görüşmelerinde Zeynep buna benzer sözler duymuştu Ali'den. Zeynep'in giderek kanı kaynamıştı Ali'ye. Yine de karar vermek kolay değildi. Bunları düşündüğünde nişanlanmayı kabul etmek doğru görünüyordu. Bir de kestirilemeyen bir özelliği var mıdır diye geçiriyordu aklından ve korkuyordu. Zamanla bu korkusunu yendi Zeynep. Kötü bir özelliği olsa annesiyle babası bu nişanın yapılmasını istemezlerdi. Onlar bunu uygun gördüklerine göre bu insanlardan kötülük gelmez diye düşündü, kararını verdi ve birkaç gün içinde Zeynep ve Ali nişanlandılar. Zeynep ve nişanlısı kısa sürede birbirlerini sevmiş, kaynaşmışlardı. Nişanlılar arasında kaynaşmanın hızlı olması düğün tarihinin yakınlaştırmasına yol açmıştı. Erkek tarafı gelinini bir an önce götürmek istiyordu. Zeynep'in babası ve annesi de düğünün erken yapılmasından yanaydılar. Ancak yapmaları gereken hazırlıklar vardı. Kızlarına yakışır bir çeyiz hazırlamak istiyorlardı. İsmail iş yerinden avans alacaktı. Onu bekliyorlardı. Ayrıca ilk düğünleriydi. Eşe dostu haber verecekler, onların hatırını alacaklardı. Bir hafta önce yine bu konu gündeme gelmişti. Erkek tarafı gelinlerini ziyarete gelmişti. Artık daha fazla beklemeye gerek olmadığını, gelinlerini götürmek istediklerini söylediler. Zeynep'in babası kızını seviyordu. Ancak bu konulara fazla karışmak istemiyordu. Bu işlere daha çok annesi Elif ilgileniyor, o ne derse öyle yapılıyordu. Baba hısımların bu talebi karşısında eşine baktı. Elif bunu bekliyordu zaten. Hemen söze girdi. Olmaz, ne acele ediyorsunuz? Henüz hazırlıkları tamamlayamadık. Neden böyle sık boğaz ediyorsunuz? Erkek tarafı bu itirazlar karşısında daha fazla uzatmadılar ve tamam Elif Hanım, tamam. Siz ne zaman uygun görürseniz o zaman yaparız düğünü diyerek konuyu kapattılar. Yine de düğün tarihi fazla ileride olmayacaktı. Damat tarafının daha fazla beklemeyeceği ortadaydı. Aslında Elif ile İsmail'in de uzatmak gibi bir niyeti yoktu. Zeynep nişanlı olmanın sorumluluğuyla davranıyordu. Artık baba evinden ayrılacak, kendi evini kuracaktı. Eşyalarını hazırlamaya başlamışlardı. Seviniyordu evi olacağı için. Ailesinden ayrılmak aklına geldikçe de üzülüyordu tabii. Ama evlenme sevinci daha ağır basıyordu. Her genç kızın rüyası olan beyaz geleneği giyeceği o günü düşündükçe heyecanlanıyor, yüze allanıyor, yüreği kıpır kıpır ediyordu. Günü gelince heyecandan elinin ayağının birbirine dolanacağından korkuyordu. Katliam günlerinde bu düşünceler içindeki Zeynep hummalı bir biçimde düğün hazırlığı yapıyordu. Arkadaşlarına çeyizini gösteriyor, aldıklarının bazılarını değiştiriyor, yeni moda elbiseler diktirmeye çalışıyordu. Düğünün yakınlarda olacağı kesindi artık. Her şeyi tüm ayrıntılarıyla düşünüyor, eksik bir şey kalmasın diye çırpınıyordu. Bu arada sokakta o güne kadar görülmedik bir hareketlilik vardı. Bir gün önce neler olmuş bilmiyordu. Söylendiğine göre iki solcu öğretmeni öldürmüşlerdi. Sonra öğretmenlerin cenaze törenine saldırmışlar, çarşıdaki solcuların, Alevilerin ve Kürtlerin dükkanlarını yağmalamışlar, dağıtmışlardı. Şimdilerde de mahallede Kürtlerin, Alevilerin, solcuların evlerine saldırmaya başlamışlardı. Bütün bunları akşamdan beri babasının ve annesinin anlattıklarından öğrenmişti. Sabahtan beri evin içinden çıkamıyorlardı. Sokak kalabalığın elindeydi. Ellerinde silahı olanlar çıkmış ortalığı ateşe veriyorlardı. Mahalleden pek çok kadın da saldırganlarla birlikteydi. Kimi benzin bidonu taşıyor, kimi yakılacak olan evleri gösteriyordu. Aynı zamanda yakılan evleri yağmalamak da kadınların işleri arasındaydı. Zeynep en çok buna şaşırdı. Bir kadın, doğuran, büyüten, hayatı yaratan bir kadın nasıl suçsuz insanların öldürülmesine yardımcı olabilirdi? Nişanlısına bunu sormaya karar vermişti. Belki o bile bilirdi bu sorunun cevabını. Eğer yaşayabilseydi soracaktı. Saldırganlar evi sardıklarında içeridekiler karşı koyma olanağına sahip değillerdi. Bir güvercin gibi tedirgin, bir ceylan gibi ürkektiler. Sadece beklediler askerin gelmesini veya zalimlerin vazgeçmesini. İkisi de olmadı. Sanki şehirde asker yoktu. Saldırganlar da yavaş yavaş çoğaldılar evin önünde. Çoğaldıkça canavarlaştılar, kırdılar açılmayan kapıyı. Doluştular sürüyle. Neler yapmadılar ki? Odalara girdiler, dağıttılar. Kirli lastik ayakkabıları öldürdükleri insanların kanlarıyla lekeliydi. Elbiselerinde o insanların kanları vardı, henüz kurumamıştı. Zeynep'in çeyizini gördüklerinde üşüştüler başına ve başladılar yağmalamaya. Hem yağmalıyor hem de birbirleriyle paylaşım atışması yapıyorlardı. Evdekiler üzüntü ve öfke içindeydiler. Zeynep o çeyizin her bir parçasını binbir emekle bir araya getirmişti. Her parçanın bir anısı vardı. Kimi arkadaşlarından hediyeydi, kimi biriktirilmiş harçlıklarla alınmıştı. Hele olacak çocukları için dizdiği küçücük elbiseleri paylaşırlarken yüreğinin dağlandığını hissetti Zeynep. Onların hiçbirisinin pek maddi değeri yoktu. Ama her biri umudun ve geleceğin ifadesiydi. Şu anda umut ve gelecek yok ediliyordu. Zeynep bunu sözcüklerle anlatamasa da farkındaydı. İçeri girenler ilk önce İsmail'i yakaladılar ve vurmaya başladılar. Zeynep dayanamadı, karşı koydu onlara. Elleriyle, yumruklarıyla vurmaya çalıştı. Tutup kenara fırlattılar Zeynep'i. Yine de babasını korumaya çalışmaktan, zalimlere karşı koymaktan vazgeçmedi. İsmail yaralanmıştı, konuşamıyordu. İsmail'in diğer kızı Gülizar atılmıştı babasının üstüne. Gülizar'ı da öldürmek istediklerinde o kaçarak kurtulabilmişti. İsmail'i alıp götürdüler dışarıya. Oracıkta öldürmek istediler. Bu arada Zeynep canilerin ellerinde çırpınıyordu. Kollarından, bacaklarından, kafasından tutmuş hem sarkıntılık ediyor hem vuruyorlardı. Zeynep kurtulmak için çırpındıkça, direndikçe daha çok taciz ediliyor, daha çok dövülüyordu. Durmadan hakaret ederek Zeynep'in onurunu kırmaya çalışıyorlardı. Zeynep bütün saldırı ve tacizlere karşı mücadele ediyordu, ölümü meydan okurcasına. Bir genç kız olarak, bir insan olarak onurunu korumak için direniyordu. Her hamlelerine anında karşılık veriyor, onlara teslim olmuyordu. Biraz sonra Zeynep'in babasını tekrar eve soktular. Zeynep yaralı babasının iyice hırpalanmış halini görünce çılgına döndü. Kendisini tutanlardan kopardı bedenini, babasının yanına fırladı. Kucakladı babasını. Öptü, okşamaya çalıştı kana belenmiş yanaklarını. Ancak katiller bunu sürdürmesine izin vermediler. Vurup yere düşürdüler İsmail'i Zeynep'le birlikte. Zeynep atıldı, nefesi kesilmek üzere olan babasının üstüne. Sarstı babasını, kucakladı kanlı başını. Dün giydiği beyaz desenli mavi entarisi kan kırmızısına boyanmıştı. Nişansının aldığı bej renkli bluz da öyle. Babasını bırakmak istemiyor, onu ölümün elinden çekip almaya çalışıyordu. Kendisinin öldürüleceği aklına gelmiyordu. Zeynep'in babasına sahip çıkışı, gösterdiği yüreklilik, katliamcıları kızdıran bir insanlık dersi gibiydi. Zeynep'in etkileyici iştenliği, sarsıcı sahiciliği katliamcıların çılgınlaşmasına yetmişti. Yakınındaki bir adam elindeki tüfeği Zeynep'in gencecik bedenine doğrultup ateşledi, küfürler ederek. Babasının cesedin üzerine yığıldı Zeynep'in vücudu. Yarısı tehlikeli yerdeydi, ölümcüldü. Ancak hala hayattaydı Zeynep. Babasının cesedinin üstünde olduğunu görünce bir genç kız utangaçlığıyla babasına saygısızlık etmek istemiyormuş gibi yana doğru kaydırmaya çalıştı bedenini. Normal zamanlarda hep cenazelerden korktuğunu söylerdi. Şimdi babasının cenazesiyle yan yanaydılar ve cenaze korkusu hiç aklına gelmiyordu. Zeynep düştüğü yerden babasına bakıyordu. Eli yakınındaydı. Uzandı, tuttu babasının elini. Sımsıcacıktı. Sımsıcaktı. Sıcaklığından güç aldı. Çok sürmedi Zeynep'in nefesini kesilmesi. Bir kasılma yaşadı sadece. Babasının eli elindeydi. Baba kız el ele ölmüşlerdi. Zeynep düğününü yapamadı. Nişansına kavuşamadı. Elleri kınalı kaldı. Gelinliği duvarda asılı. Halbuki ne çok istiyordu, ne çok heyecanlanıyordu o büyük gün için. Ne hayaller kurmuşlardı arkadaşlarıyla düğün günü için. Halaylar çekeceklerdi dillere destan. Düğün şakaları yapacaklardı herkesi kırıp geçiren. Hiçbiri olmadı. Gerçekleşemeyen bu hayallerin yerine Zeynep'in arkadaşları ağıt yaktılar en yürek burkan cinsten. Onun için söylediler en güzel türkülerini. Anne Elif bu yaşadıklarından sonra Zeynep'in düğününü erken yapmak isteyen dünürlerine karşı çıktığı için hayıflanmış, bu pişmanlıkla yanmış kavrulmuştu. Elif Ana bu durumu hatırladıkça daha çok içi yanıyor ve keşke o zaman izin verseydim de düğünü yapıp götürselerdi Zeynep'imi. Bu şekilde katledilmezdi diye dertleniyordu. Nişan bohçası vardı Zeynep'in. Evlilik malzemeleri, altınları, takıları hepsi yağmalandı. Hepsi birilerinin sevinci oldu mu? Yağmacılar onları çocuklarına, yakınlarına gönül rahatlığı içinde hediye edebildiler mi? Etmeselerdi bu kadar kolay katliamlar olabilir miydi? Katliamları mümkün kılan sadece katliamcıların gücü ve isteği değildir. Aynı zamanda katliam karşıtı olması gerekenlerin güçsüzlüğüdür. Zeynep'in mezarı Maraş Şeyh Adil'dedir. Failleri bulunamamıştır. 13. ayrımın sonu sayfa 245.